Sevgili dostlar, dostlar merhabalar. Efendim, tarihin şifrelerine hoş geldiniz. Tarihin şifrelerinde bugün 12 Mart darbesi var. O münasebetle birkaç darbeyi bir arada konuşmaya çalışacağız. 15 Temmuz buna dahil. Müteakip programlarda gene gündemi takip edeceğiz. Yani yıl dönümlerini takip edeceğiz. Bendeniz Yavuz Bahadıroğlu. Efendim, Mustafa Armağan. Yanımızda sevgili Mustafa Armağan. Merhabalar. Hoş geldiniz.
Hayırlı günler, hayırlı
Eyvallah.
Akşamlar.
Eyvallah, hayırlı güzellikler, iyilikler olsun. İnşallah her anımız güzel olsun. Allah İnşallah. Türkiye'mizin önünü açsın. Bayrağımız ebeden dalgalansın. Böyle başlamak geldi içimden. Efendim, şimdi tarihin şifrelerinde 12 Mart 1971'e bir gidelim. Hatta ondan öncesine gidelim. O darbelerin bir anası var şeyde 27 Mayıs.
Evet.
27 Mayıs anası. Yani Cumhuriyet'le sınırlarsak belki bir saatlik süremiz zaten reklamlar 45 dakika falana düşüyor. Belki onları sığdırabiliriz. Yoksa Osmanlı dönemine geçersek Halaçkar Zabitan'dan bilmem ne işin içinden çıkamayız. Şimdi sevgili dostlar, darbelerden Türkiye'ye çok çekti, Türk milleti çok çekti. Türk milleti derken Kürtler, Lazlar, Çerkezler dahil hepimiz Alevisi, Sünnisi. Çünkü hepimiz çok çektik, aynı gemideyiz. Sonuç itibariyle aynı sıkıntılara muhatap oluyoruz. Aynı dertleri yaşıyoruz. Bunlar anonim şeyler. 27 Mayıs 1960'da milletin oylarıyla iktidar olmuş. İlk özgür seçimle, öyle diyelim, hukuka dayalı. İlk özgür seçimle iktidar olmuş Demokrat Parti silah zoruyla indiriliyor bir gece içinde ve moda deyimle söyleyeyim, o darbenin emir komuta zinciri yoktur. Yani Genelkurmay Başkanlığı kanalıyla kuvvet komutanları falan, hı hı, yapmadı 27 Mayıs. 12 Mart'ı onlar yaptı, 12 Eylül'ü onlar yaptı ama 28 Şubat'ı da onlar yaptı. 27 Mayıs'la 15 Şubat darbelerinde emir komuta yoktur. O arada da birkaç darbe teşebbüsü var, biliyorsunuz. Arbuk, Talat Aydemir olayı falan. Yani ihtilal ihtilali doğurur, darbe darbeyi doğurur. Ne oldu diye baktığımız zaman 1950'de iktidar değişti. Milli şef, yılların milli şefi 27 yıllık aralıksız ve beceriksiz bir iktidar döneminden sonra milletin AK-PAK oylarıyla indirildi. Onun yerine Demokrat Parti geldi ve Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. Celal Bayar'ı en azından okumuş olmalısınız. Milli mücadelenin galip hocası, komitacı bir adamdır. Fakat darbeyi önleyemedi Mustafa Bey, değil mi?
Evet.
Önleyebilseydi ne olurdu ayrı bir tartışma konusu ama herhalde daha iyi olurdu.
Şimdi şöyle girelim isterseniz benim... Aslında bir silahlı darbeler var, bir de silahsız,
evet,
darbeler var. Hangisi daha fazla bizim dünyamızda tahribat yaptı meselesini tartışabiliriz. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor ki, evet, 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan darbe kadar onun öncesinde yapılan 1925 yılının 3 Mart'ında gerçekleşen bir başka silahsız darbe var. Şimdi bu pek fazla bilinmiyor, gündeme getirilmiyor. 3 Mart 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu diye bir kanun çıkartıldı. Bu kanun meclisi bypass etti. Meclis artık devreden çıktı. 9 tane bakanlar kurulu üyesi Türkiye'yi istediği gibi yönetti. Yönetebilecekti bu kanuna göre. Yani bu 9 bakanlar kurulu üyesi başbakan da dahil bir kanun, bir kararname çıkarttığı zaman Cumhurbaşkanı zaten bunu onaylıyor. Dolayısıyla o tarihte başlayarak Türkiye bir darbe sürecine girmiş oldu. Bu 1925'ten önceki durum neydi? İnsanlar şunu yanlış bilmesinler, aslında onu da söyleyelim. Cumhuriyet kurulur kurulmaz biz tek parti idaresine geçmiş değiliz. Evet, Cumhuriyet kurulduğunda Halk Partisi vardı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi ismini alacak olan bu parti vardı ama hem Halk Partisi'nin içerisinde ikinci bir grup vardı. Bunlar Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir, Refet Paşa, Adnan Adıvar gibi isimlerden oluşuyordu. Bu ikinci grup bir nevi ismi konulmamış parti gibi muhalefet ediyordu. Bu daha sonra 1924 yılında Terakkiperver Parti adıyla bir partiye dönüştü ve 1925'in 3 Mart'ına kadar bu parti faaliyetine devam etti. 1925'in 3 Mart'ı takrir-i sükunla birlikte Terakkiperver Parti'nin üzerine gidilmeye başlandı ve 1925'in Haziran ayında Muhalefet Partisi kapatılarak tek parti idaresine geçirmiş oldu. Yani demek ki Cumhuriyet kurulur kurulmaz hemen tek parti idaresine geçirmiş değil. İyi kötü bir iki partili bir sistemin kurulabileceğine dair de bir küçük bir tecrübe yaşanmış orada. 9-10 aylık bir tecrübe söz konusu.
Kazım Karabekir ve diğer milli mücadele kahramanlarının.
Bu model eğer baltalanmamış olsaydı, Takrir-i Sükun'la birlikte bu partinin kapatılması söz konusu olmamış olsaydı, belki bugün demokrasimizin birçok sorununu biz bugün konuşmuyor olacaktık. Zamanında bunlar tartışıla, müzakere edile, belki de darbelere bile gerek kalmadan Türkiye demokrasisi işte olgun bir demokrasi haline gelecekti. Dolayısıyla ben 1925'te bir darbe yapıldığı kanaatindeyim. Bu 1925 darbesiyle iktidarı tamamen eline almış olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti idaresi 1946'ya kadar, yani 21 yıl ikinci bir parti kurulmadan iktidarını devam etti.
Onu oraya kadar geri götürürsek o zaman Cumhuriyet'in kuruluşu da bir darbeyle oldu.
O da yani. Bir baskın,
tabii.
Baskınla oldu 1923'te.
Onun için bazı şeyler de aceleye geldi. Bu takrir-i sükun dediğin şey sessizlik.
Yani sessizlik.
Tam sessizlik bizim Lazar'ın deyişiyle. Evet. Tam sessizlik. Muhalefet gazetesi olmayacak, muhalif ses olmayacak.
Parti kurulamayacak, evet, itiraz eden olmayacak. İtiraz eden istiklal mahkemesine
kararlar
verilecek.
Kararlar tartışılmayacak, hükümetin kararları falan. Evet.
İdam vesaire edilecek. İdama itiraz söz konusu değil.
Tam sessizlik falan yani. Falan.
Dolayısıyla Türkiye gerçekten bir ismi konulmamış bir darbe yaşamış.
Evet. Ve o süreçte meclis bypass edildiği için bir anlamda 12 Mart 1971 darbesine benziyor. O da meclis bypass ediliyor şimdi. Ve ondan zaten birinci dönemi çok dikkate almıyoruz. Çünkü birinci dönem zaten sürekli şekilde ilan edilmemiş bir sıkı yönetim, zaman zaman da ilan edilmiştir. Hep olağanüstü durum, olağanüstü hal. Ben hala başkanlığa niye itiraz ettiklerini anlamış değilim CHP'lilerin. Çünkü başından beri hep öyle bir sistemle gelmişiz. Ve dediğinizde 25'te meclis bypass edilmek suretiyle icraya verilmiş devlet tamamen Bakanlar Kurulu'na. Bakanlar Kurulu'nun da yetkisi yok, Cumhurbaşkanı'na verilmiş. Hı hı. Ve o dönemdeki yetkilerine baktığınız zaman en azından son padişahlarının yetkilerinin de üzerinde. Hatta kağıt üstünde olmayan yetkileri de kullandığını görüyoruz. Çünkü Atatürk var, devletin kurucusu falan diye. O dönem öyle. Ondan sonrasında biz iyi kötü 1946'da güya
46'ya geldik, evet.
Çok partili sisteme geçiyoruz. Orada yarım yamalak bir seçim var 46'da. Yani düşünün, oyu açık kullanacaksınız. Zabita yanınızda. Yani o zaman devletin memurları yok. Devlet eşittir parti. Yani CHP tek parti. Onun için sen kaymakama göstererek, efendim jandarma komutanına göstererek oy kullanma şansın yok. Ondan sonra seni alıyorlar. Senirkent olaylarını filan hatırlayalım.
Ya, facialar.
Dehşet bir şey. Alıyorlar sizi, bir güzel ıslatıyorlar. O anlatılan şeyler hakikaten akla ziyan şeyler de. Eşref Edip'in Kara Kitabı'nda var kısmen. O dönem böylece geçti, 1950'ye geldik. Artık ya yani şu savunma yerinde değil. Belki demokrasiyi konuştuğumuz zaman bunu daha teferruatıyla ele alırız ama biz size bir şey yapmadık mı? Cumhuriyeti biz getirdik, demokrasiyi biz getirdik. Bunların hepsi mecburi istikamet saadetinde olmuş şeylerdir. Ne yapacaktınız? Padişah mı olacaktınız? Hanedandan değilsiniz ki. Halife mi olacaktınız? İşte halifenin namazı, niyazı, imamlığı vesairesi var. Nasıl olur? Kim kabul edecek? Yavuz Sultan Selim döneminde kabul ettirilmiştir ama o günkü Türkiye'yi küçülmüş, büzülmüş.
Bir Yavuz yok başınızda. Üstelik yani, de böyle İslam'ı reddeden bir tavrınız
var. Ona en azından o niyetiniz
hem
var.
Hem İslam'ı reddedeceksiniz hem halife olacaksınız.
Halife yani. Olacaksınız. Yani bütün Müslümanların başı olacaksınız. İmamı. Evet. O mümkün olmazdı tabii. Yani bunlar biraz palavrasyona girer. Sizi biz kurtardık. Vallahi bu millet dün de bugün de kendi kendini kurtarabiliyor. Nitekim Maraş mücadelesini İsmet Paşa mı yönetti ya da Antep mücadelesini İsmet Paşa mı yönetti? Urfa'yı İsmet Paşa mı yönetti?
Yani meclis kurulmadan bunlar kurtuldu.
Evet yani. hatta şeyde Rumeli'de hükümet kurulmuş falan filan. Bütün bunlar spontane gelişen hadiseler, bölge insanları tarafından organize eden. Yani biz asırlar boyu hiç böyle tepemizde bize dizgin vuran bir milleti kabul etmedik. Bu büyük bir özelliğidir bu millet. Ya bunun içine Türk, Kürt, Laz, Çerkez hep dahiliz.
Evet.
Ya biz hürriyet düşkünü bir milletiz. O bakımdan hürriyetsizliğe tahammül etmeyiz. Hele bizimkilerden gelse bir ölçüde razı oluyoruz da ya ay yıldız var üzerinde falan diye. Yabancıdan geldiği anda bunu reddediyoruz yani. Çok spontane gelişmeler var
i̇şte
o dönemde.
O bizimkilerden geldiği zaman hani ağacın dediği gibi ne yapayım ki sapın ya, benden sapı demiş. Benden. Şimdi Ayasofya'yı İngilizler kapatmış olsaydı herhalde bugünkü gibi ya insanlığa mal oldu falan demeyecektik
yani,
değil mi?
Yani.
Ezanı yani. İngilizler yasaklasaydı sütçü imam gibi sokaklara dökülecek.
Yani aynen. Aynen öyle ya, iyi benzetme vallahi ya. Aynen öyle ya. Evet. Ayasofya işte millet, dünya milletlerine armağan etti falan. Bunu İngiliz yapsaydı o dönemde Fransızlar bayrak asmaya çalışıyordu falan.
Galeyana geliyordu.
Galeyana geldiler.
Etten duvar oluşturuyordu.
Önünde. Evet. Ama bizden biri olunca işte o sap meselesi.
Evet.
Efendim şimdi yavaş yavaş 27 Mayıs'ta o 1950 14 Mayıs'ında iktidar olan kadro, milletin oyuyla iktidar olan ve büyük bir şeyle karşılandı bu. Coşkuyla karşılandı. İlk işlerinden biri de Ezan-ı Muhammedi'yi Muhammedi kimliğine irca etmek oldu. O Muhammedi denmesinin sebebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talim ettirdiği biçimde, Hazreti Bilal'e öğrettiği biçimde okunması.
Evet.
Sonra 1932'de Türkçe'ye dönüştürülmüş millet reddettiği yer yer ayaklanma çıktı fakat korkunç bir şekilde bastırıldı. Yani
idamlar
oldu.
Hapis cezaları işte Bursa'da insanlar bir şeyde cuma namazında Arapça ezan okudu Ulu Cami'de. Birisi çıkmış, o günde müezzin yokmuş. Adam da çıkmış Arapça okumuş. Vay efendim nasıl okursunuz? Halkın da hoşuna gitmiş bu. Vilayete yürümüşler. Vilayette şunu isteyecekler. Ya biz halk olarak bu ezanı istiyoruz. Ne olur bizi kırmayın. Bu ezanı.
Biz de işte cumadan cumaya Ulu Cami'de okunsun.
Vay efendim siz nasıl vilayeti basarsınız? Hadi jandarmalar bilmem ne oradaki insanları alın hapse tıkın ve ağır cezada yargılayın.
Anında Atatürk oraya gidiyor. Zehir zemberek demeçler veriyor.
Ağır cezada yargılanıyor. Bunlar Çorum'da bilmem aylarca hapis yatıyorlar. Şimdi böyle bir Türkiye. Dolayısıyla hani bizim bugün anlattığımız şeyler hikaye gibi gelebilir insanlara ama yani Ezan-ı Muhammedi bir de şöyle bir şey var. O bir kanun da çıkarmışlar sonra. Önce yönetmelikle daha sonra 41'de kanuna dönüştürmüşler. Ezan kanunu. Layık bir devlet ezan kanunu çıkarıyor.
Evet.
Komediyi görüyor. Yani şey. Biz tarafsızız diyor ama Müslümanların nasıl ezan okumayacağını kararlaştıran bir kanun çıkartıyor. Şimdi şey de orada bir incelik var ezan kanunu ya da yönetmeliğe. Sadece Arapça okunması yasaklanıyor.
Evet. Evet.
Şimdi burada niyet eğer Türkçe okunması
zaten
ise
zaten ezan aslında döndürüldüğünde her dilden okunabilir anlamında.
O bu şey Arapça okunması yasaktır ibaresi kaldırılıyor.
Kaldırıldı evet.
Ceza kanunumuz ezan hakkında hiçbir şey söylememiş oluyor.
Evet.
Söylemeyince insanların anladığı İşte ben Farsça okuyacağım, ben Kürtçe okuyacağım, ben şu dilde okuyacağım, bu dilde okuyacağım değil. Akıllarına gelen ezan-ı Muhammedi'dir. Ve o zamandan bu yana da bütün gayretlere rağmen ezandan anlaşılan şey tektir. Ama şimdi orada Sadece Arapçasının okunmasının yasaklanması aslında niyeti ortaya koyan
bir
şey.
Öyle bir dünyadan.
Yani mesela Türkçe ezan okunacak diye bir kanun çıksa hadi anlarsınız dersiniz ki Türkçe okunmasını istiyor. Hayır, Arapça okunmasını yasaklayan kanun çıkartılıyor. Bu da onların gerçek niyetlerini ifşa eden bir hadise. Şimdi yapılan tabii sadece dini hususlarda değil. Bakın İkinci Dünya Savaşı'na biz girmedik. Girmediğimiz için de övünüyoruz. Tamam, ben de insanlarımızın bu savaşta kaybedilmemesi noktasında bunun olumlu bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Ama baktığımız zaman İngiltere'deki enflasyona, hatta Almanya'daki enflasyona, savaş sırasında Almanya'daki enflasyon %400. Türkiye'de %1200. Evet. Bunu neyle izah edeceksiniz? Savaşa girmedik. Almanya'nın 3 katı enflasyonla çıktık.
Savaşın en büyük bedelini biz ödedik.
Evet, dünyada bir Hindistan bir biz, yani iki ülke. Evet. Bu, şimdi savaşa girmeyen ülke burada avantajlı olması lazım. Elindeki ürünü satacaksın, bilmem ne yapacaksın.
Hayır, savaşa gitmedin de kalkınmayı başarsaydın o dönemde.
Bu arada hiç değilse. Bu arada. Geçen işte çok güzel bir kitap çıktı. İş Bankası Yayınları'ndan kitap çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye diye gerçekten sarsıcı bir kitap. İkinci Dünya Savaşı yıllarında hırsızlık vakaları artıyor. Küçük yaralama vakaları artıyor. Bunu adam araştırıyor ve ulaştığı sonuç şu. İnsanlar aç kaldıkları için hırsızlık yaparak hapiste hiç değilse karnımızı doyuralım. Hiç değilse üzerimize serecek bir yorganımız olsun diye hırsızlık yapıyor.
Evet.
Ya da insanları bir santimden fazla olmamak üzere yaralarsan 4 ay, 6 ay hapis cezası alıyorsun. Kışı hapiste geçirip. Evet. Bu gerçekten Türkiye'de yaşanmış bir hadise. Ben babam mesela aynı zamanda askere gidiyor. Askere gitme sebebi ya yiyecek bir şey bulamıyorduk evde. Hiç değilse askerde 2 öğün yemek yiyebiliyorduk. Üstümüze serebileceğimiz bir yorganımız vardı.
Askeri
İnsanlar askere gönderiyorlar ki ölmesin, ortalıkta perişan olmasın çocukları.
Yani savaşta perişan olmuş Japonya ve Almanya gibi ülkeler 20 sene içinde toparlanıyorlar. Ondan sonra hatta bazı milletlerin, yenen milletlerin de teknolojik anlamda, sinayi anlamda önüne geçiyorlar. Biz savaşa geçmedik de ne yaptık tartışmamız lazım. Çünkü Türkiye iyi yönetilmiyordu.
Evet.
Türkiye sadece dine takmıştı kafasını. Sadece bir toplum mühendisliği yapıyordu. Ona göre bakanlar istihdam ediliyordu. Ekonomik kabiliyetine falan bakılmıyordu. Dünyayı gözlemliyor mu bakılmıyordu. Şimdi öyle oldu, o kadar oldu. Ve buna da tahammül edemediler. Evet. 1950'de Adnan
1950'ye Menderes, geldik, bu şekilde geldik.
Adnan Menderes başbakan olduğu zaman halkçı imzasıyla bir yazı hatırlıyorum Cumhuriyet'te. Atatürk görseydi, daha 2 ay falan geçmemiş. Yani ezan aslına döndü ilk işlerden biri. Daha diğer icraatlara geçmeden idam ipini yağlamaya başladılar. Ve onun hiç ardı arkası kesilmedi. Ondan sonra Atatürk yüzlerine tükürürdü. Onları sehpaya gönderirdi. Aynen tehdit bu. Yazık olurdu. Genç bir siyaset adamını kaybederdik. Bunu da söylüyor arkasından. O kadar çok okudum ki onu, ibreti alem. Efendim şimdi bu kafayla bakanlar sürekli şekilde Menderes hükümetini, Demokrat Parti hükümetini mıncıkladılar, hazmedemediler ve damga belli damga.
Daha 1950'de ezanla birlikte
mürteci geriye döndürmeye çalışıyor, hilafeti hortlatıyor. O arada Menderes bir şey de söylüyor ve grup konuşmasında siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz. Milletvekillerine. Efendim tamam artık o ayuka çıkıyor.
Evet, halkın talebi tabii halk şimdi bütün bunlarda aslında 1925'ten başlayarak öyle diyelim. Halkın devre dışına itilmesi süreci, halkın iradesinin kısıtlanması ve ketlenmesi süreci ben diyorum buna. Halkçılık diye bir şey var değil mi? Halkçılık diye bir şey var. Nerede halk? Halk evlerine halk girebiliyor mu? Giremiyor. Aşık Veysel Ankara'nın işte o mutena semtlerine sokulmadı o köylü kıyafetiyle. Yolda bekçiler durdurdu. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Sen buraya giremezsin diye Aşık Veysel'i tuttular, attılar. O meclise gitmek istiyordu. sen şey yapamaz. Bunlar halkçı falan da değil. Bunlar tamamen halka rağmen halkı yönetmek, halkı üzerinde sosyal mühendislik uygulamak isteyen
zaten
insanlar.
Zaten o bir slogan Mustafa Bey. Halka rağmen halk için.
Evet.
O kabul etmeyecek çünkü o cahildir. Menfaatlerinin nerede
olduğunu bilmez. Ama gerçekten onun menfaatinin ne olduğunu bilmiyor. Hani doktor gibi görüyorlar kendini. Evet. Hasta tedavi olmak istemeyecek ama yapacağız bunu.
Biz biliyoruz. Onlara rağmen işte onlara iyilik yapacağız. Evet. Şapka kafası. Ya şapka için bir ülkede adam asıldı deseniz bugün gençler pöh derler yani. Nasıl olur? E asıldı arkadaş ya. Hem de kaç tane insan asıldı? Şapka ya.
52 kişi.
Ve o dönemde bir de Musul görüşmeleri var 26'da filan. Evet. Ve Musul'u kaybediyoruz. Şapkayı aldık, Musul'u verdik. Bir değiş tokuşu yaptık yani sanırım. Neyse biz 1950'ye gelelim, hiç bitiremeyeceğiz, süre hızla ilerliyor. Ne oldu aslında 1950'de? Şimdi Mustafa Armağan'a soruyorum efendim.
Evet, arada hatırlatmak gerekiyor. 1950'de şimdi Gediz'e siz de gitmişsinizdir. Orada yaşlı Gedizlerle konuştuğumda bana şöyle bir şey anlattı. Dedi ki Demokrat Parti'nin İlk açık hava mitingi Gediz'de yapıldı. Celal Bayar, Menderes falan gitmişler oraya. Ve onlara vaatlerde bulunmuşlar. Yani işte yol yapacağız, bilmem tohumluk buğday getireceğiz, işte bilmem traktör vereceğiz, işte şu kadar zenginleşeceksiniz, cebiniz para dolacak, Türkiye gelişecek falan filan. Gediz'de dinliyor böyle. Bunlar konuşuyor konuşuyor. En sonunda diyorlar ki söz isteyen var mı? Bir tanesi el kaldırıyor. Beyim diyor, dinledik ama diyor. Bunları çok fazla anlayamadık dediklerinizi. Siz bize ezanı aslında çevirecek misiniz, çevirmeyecek misiniz? Bize onu söyleyin. Şimdi bakın cebine para girecek, işte şöyle zengin olacaksın, böyle mamur olacaksın filan. Şimdi insanların bu talebi Demokrat Parti'yi de halkla bütünleşmeye doğru zorladı. Yani hem dini konularda. 1950 yılında hakikaten bir sessiz, derinden bir devrim oldu Türkiye'de.
Atatürk'ün en büyük hatalarından biri diyorlar Menderes'e, biliyor musun?
Ha, o siyasete sokmuş
olması. Aydın'a gittiğinde o keşfetmiş.
32 yılında işte, evet.
Çocuğa dikkat edin falan.
Aydın'da.
Evet.
Ve İkinci Cumhuriyet diye o zaman atılan manşetlerde 1950 yılında ikinci cumhuriyetin yeni bir sayfa açıldığını şey yaptık ve 1950 ile birlikte Türkiye üzerindeki bu kara bulutları dağıttı. Kendisini Ezan-ı Muhammedi ile birlikte, Kur'an kurslarının serbest bırakılması ile birlikte işte tekrar manevi bir ortamın da etkisiyle bir bereketli döneme girildi.
Şunu vuzuğa kavuşturalım. Din eğitimi veren hiçbir okul yok. 1946'da İmam Hatip kursları açılıyor. Çünkü o zamana kadar imam yetiştiren hiçbir kurum olmadığından dolayı cenazeler elde kalıyor. Bir, kefen bezi bulunmuyor, iki imam bulunmuyor. Ölü için lazım olan
namaz
iki
şey. Kılmadan gömüyorlar. Evet.
Yok, kefen bezi için Şerafettin Yaltkaya o zaman Diyanet Reisi, Profesör Başkanı ona Senirkent'ten İzmir Kula galiba. Müftü fetva soruyor. Kefen bulamıyoruz. Herhangi bir beze sarıp gömebilir miyiz diye. Olur, temiz olsun ama mümkünse de beyaz renk olsun falan diye. Bir o. İkincisi imamları sıraya sokuyorlar. Bir köyde bir imam varsa resmi değil onlarda yani öyle. Vaktiyle okumuş falan, cenaze yıkayabiliyor, kaldırabiliyor. Oraya sıraya geliyorlar. 7 köy, 8 köy, 10 köy. O imam köy köy dolaşarak cenazeleri kaldırıyor. Şimdi belki de bir hafta sonra sıra geliyor senin cenazene. Bir hafta kokuyor. Onunla yaşama işkencesini düşün ya. Bir hafta ağlıyorsunuz. Bu enteresan bir şey. Ölüm, evet. Toprağa girdikten sonra ölü insanın içi bir rahatlıyor. Ben pek çok yakınını kaybetmiş biri olarak söylüyorum. Fakat yanında ya. Her daim gözünü.
Evin bir odasında.
Bu işkenceyi görüyor musunuz? Yani sadece şey değil. Bu konuda depresyona giren bir sürü aile oldu. Aklınızı zayi eden bir sürü aile oldu. Binaenaleyh.
Doğru.
Bugünler yaşandı bu memlekette. Efendim bu millette zaten bir daha o günleri yaşarız filan diye değil. Belki de onun rövanşını almak için geri duruyor. Oy vermiyor falan. Efendim ben Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Armağan'la birlikte tarih sohbeti yapıyoruz. Erkam Radyo'dayız. Şimdi 1950'de bu milleti sevindiren bir hadisi vardı. Menderes'i de gönüllere taht kurur hale getiren şey Ezan-ı Muhammed'in aslına döndürülmesi. İşte onlardan sonra uyduruk Adalet Divanı dedikleri komedi şeyde yargıladılar. Yasada da mahkum ettiler. Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu, Zorlu Dışişleri Bakanı, Hasan Polatkan Maliye Bakanı, Adnan Menderes Başbakan malum. İmralı'da idam ettiler 1961'de ve 1961'den 20 sene sonra mı 30 sene sonra mı rahmetli Özal o şeyleri aldı, naaşları İmralı'daki yalnızlığa son
1989
verdi.
1989 muydu? 90 mıydı?
Olabilir. Getirip İstanbul'un mutena bir yerinde yapılan Selçuklu tarz, mimarisi tarzı türbeye, evet, defnetti. Özal da aynı yerde medfundur ve oraya ne zaman gitseniz insan var yahu. Yani hala
bir hüzün var değil mi?
Hüzün var. Yani şimdi yeni nesiller Menderes dönemini bilmiyor ki. Ben biliyorum. DP rumuzu vardı ya. Onu ben Serender derler işte. Mısır ambarı olarak mısır kurutmakta kullanıyorduk. Ondan sonra onun kapısına DP diye yazmıştım. Yağlı boyayla, kırmızı boyayla. Sonra muhtar geldi, hemen onu sil. Darbe oldu. Camla onu kazıyana kadar ellerim para parça oldu. Silerken cam kırılıyor. Ondan sonra batıyor falan korkudan. Evimiz basıldı, tutuklandık vesaire. Ya geçiniz onları da. Evet. Menderes'i gönüllere taht kurduran şey, evet, şey Ezan-ı Muhammed'i. Onun rovanşı da işte 12 Mart. Bu siviller oy veriyor ama yanlış adamları seçiyor. Aslında Türkiye'yi bizim yönetmemiz lazım. Hı-hı. Asker kökenli ve biliyorsun Özal'a kadar gel hepsi asker kökenli cumhurbaşkanları. Ve ne hikmettir kimse bilmiyor. Ne zaman cumhurbaşkanı seçimi yaklaşır Türkiye'de darbe olurdu. Ve mutlaka o ihtilalin lideri mutlaka cumhurbaşkanı seçilirdi. Ya Kenan Evren anayasaya madde koydurup kendini seçtirdi. Anayasayı reddederseniz reddedilecek. Ama reddetmeye cesaret ister. Şeyler, zarflar şeffaf. Hı hı. Koyduğun şey gözüküyor. Evet. Yahu ben o zaman maviydi şey. Red oyu. Köşe yazısı yazıyordum. Maviye durmadan övgü düzüyoruz. Hı-hı. Şey olarak bugünkü gibi efendim çıkıyorlar, ben red vereceğim. Ben kabul vereceğim.
Sıkı mı yani, değil mi?
Sıkı mı yani ben red vermek? Yok, evet diyecek olanlar, yani darbe anayasasını onaylayacak olanlar çok rahatlıkla bunları söylüyor. Hı. Ve sinir oluyorsunuz.
Turuncu muydu şeyler?
Yok, bu beyaz ve şey.
Beyaz ve mavi. Mavi red.
Mavi red, beyaz kabul. Hı. O ben reddeden %8 arasındayım, övünerek söylüyorum.
Ama ben de o zaman oy kullanma hakkım yoktu. Öğrenciydim. Evinde oturduğum bir Abidin amca vardı. Ama bir zattı bu. Allah rahmet eylesin, vefat etmiş. Dedi ki ya ben oy vermeye gideceğim. Beni götürür müsün? Beraber aldım, götürdüm. Dedim ki içeriye beraber girdik tabii, ama olduğu için. Ne bileyim. Red dedi. Ben de bir red vermiş oldum böylece onun
ya,
adına basmış oldum.
Okuduğumuzdan
yani nadir, böyle hakikaten eski dönemleri de yaşamış. Bu darbeleri Özal'ı çok seven birisiydi.
Evet.
Allah rahmet eylesin. Bu başına 1930'lu yıllarda bir camide vaaz verirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i met etmiş. Tabii bir vaiz ne yapacak yani, ondan evet, başka kimi met edecek? Bunun üzerine diyor, kapıdan çıkarken iki kişi koluma girdi. Karakola götürdüler beni. Sen ne demek istedin? Peygamberi bu kadar methederken Atatürk'ü küçük düşürmek istedin. Hem şey yaptın, hem onu yücelttiğin için ötekini kötülemiş gibi. Ya yok öyle bir şey, ben hocayım bilmem neyim dediysen de diyor. Kafama copla vurdular o gün diyor. Çıkarken diyor gözümden kan aktığını fark ettim diyor. Ve gözü ondan sonra giderek artık beyninde bir damar mı patlamış, nasıl olmuşsa. Amaydı, ben tanıdığım zamanlar amaydı adam. Ve bu yüzden de hep şey yapardı, muhalifti. Ama asla o dönem hakkında, yaşadığı dönem hakkında ve o kişi hakkında bana ismini dahi söylemezdi. Konuşmazdı yani onları ama evet, dönemi anlatırdı sadece.
Yani insanın ürkmüşü hayvanın ürkmüşü gibi değil. Hayvan unutur, insan unutmaz.
Evet.
Ve bu devlet öteden beri özellikle darbe dönemlerinde her darbede Cumhuriyet'in ilk günlerine dönüyor Türkiye. Ve her darbe sonrasında ezanı Türkçe'ye çevirmek tartışılıyor. 27 Mayıs,
evet,
sonrasında,
27 Mayıs'tan,
sonrasında,
28 Şubat'ta.
Ya,
Yani 28 Şubat'ta hepimiz yaşadık.
Milletin beğendiğini beğenmeyen bir zümre var Türkiye'de. Zaten millete de göbeğini kaşıyan adam falan diye dalga geçiyorlar. Yani 28 Şubat sürecinde dosyamda yazısı var. Benim bir gazeteci, çok tanınan bir yazar, köşe yazarı. Bundan sonraki işim diyor, nerede bir başörtülü varsa onu ihbarlayacağım.
Aa, evet evet.
Araba kullanıyorsa plakasını emniyete vereceğim. Ya sen muhbir misin? Ya köşe yazarı mısın? Evet. Bu kadar kinle halka bakılır mı? Senin anan değilse bile ninen başörtülüdür ya bu memlekette. Evet. Mutlaka sülalende de vardı. Sonra işte Kara Fatma, çirkin benzetmeler. Öbürüne bilmem Müjdat Gezer'in nesi ateşe verilmiş falan bir sarhoş tarafından. Çember sakallıydı, ben gördüm, adam sarhoş çıktı falan. Herkes çember sakallı eski zaman değil ki şimdi. İşte bu süreçten yani milletin seçtiklerini beğenmeyen zümre, daha doğrusu milleti böyle toplum mühendisliği diyorlar ya, bizim istediğimiz gibi bir millet olsun. Halk evleri, köy enstitüleri de bu amaçla kurulmuştu ki zaten. Olmayınca darbe yapıyorlar
Halk Mustafa. Bizim istediğimiz yola girmezse biz onu giydirmesini
döveriz
gideriz.
Yani, döveriz. Evet.
Döverek, söverek, döveriz. Asarak.
O bakımdan bu süreç 1971'de yani aşağı yukarı 10 yılda bir darbe oldu zaten muntazaman. 1971'de bu sefer kuvvet komutanları, Demirel hükümeti vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Gazetecilik yapıyordum. Demirel hükümetine bir muhtıra veriyorlar. Ve Demirel hükümetine biraz direnmekle birlikte istifa ediyor. O zamanki şeyde Cemal Gürsel'den sonra Cumhurbaşkanı olan gene Orgeneral Cevdet Sunay bizim oflu. Ondan sonra Cemal Gürsel.
Oftan da bir Cumhurbaşkanı çıkardınız yani.
Evet. Ya her Kurban Bayramı'nda imamı götürürler Çankaya'ya. Bir karısı adına, bir kendisi adına kurban keser bu insan. Garip bir şey ya. Bu çocuklara ne yapıyorlar eğitimde ki? Kafalarını pes perişan ediyorlar. Aslında bundan sonra darbe olmaz falan filan diye valla bu müfredat devam ettiği müddetçe bu tek adam rejimi, tek adam rejimi Türkiye'de devam ediyor. Neyi tartışıyoruz biz ya? Bizi tek adam rejimine gönderecekler işte, evet çıkarsa aman ha falan. Tek adam rejimindeyiz. Biz tek adam rejiminden hiç çıkmadık. Bir birinci adam var Türkiye'de. Bir ikinci adam var İsmet Paşa. Bunların ya CHP'nin altı oku bugün şeyin içinde. Cumhuriyet Anayasası'nın içinde arkadaş.
İlkeler bahsinde.
Evet. Anayasa işte. Teminatı altında bunlar. Neyi tartışıyoruz? Onun için 18 madde değil. Ben tümüne red vermiş adam olarak tümünün değişmesi lazım. Yapamadılar. Yapamayınca var işte bundan önceki oylamada birazını değiştirelim. Birazını da şimdi değiştirelim.
Daha değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerimiz var.
İlk dört maddeye yani, aman dokunma.
Allah'ın kanunu gibi haşa. Yani teklif dahi edilemez ne demek?
Niye
yani
teklif edilemiyor onu anlamak yani, mümkün değil. Ankara başkent olmasın.
Değiştirilemez dese anlayacağız. Değiştirilmesi
olmasın
teklif.
Ankara olmasın da Konya olsun desek. Selçuklular git Konya'ydı. bunu teklif edemiyorsun ya. Sadece laiklik değil ki. Evet. İlk dört maddede bunları teklif edemiyorsun ya. Böyle şey olur mu arkadaş ya? Böyle şey olur mu? Laiklik anayasa teminatı altında. Ceza yasasında 50 ayrı maddeyle korunuyor. Hala bundan endişeye düşmek akıl mantık işi mi? Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Halkı hiç tanımıyorlar zerre kadar. Bunları köy kahvesine kapatacaksın. Halk anlayana kadar burada otur diyecek. Ondan sonra işte 12 Mart'ta bir muhtıra verdiler askerler, kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı. Şimdi Demirel Başbakan şeyi arıyor, Cevdet Sunay'ı arıyor. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ortada yok. Özel kalem müdürüne de diyor ki beni devre dışı bıraktılar falan. Ondan sonra Demirel hükümeti istifa ediyor vesaire. Beyin kabinesi kuruyorlar. Orada Atilla Kara Osmanoğlu diye bir bakan var, ekonomiden sorumlu. Amerika'dan getirildi. Bu ne iştir? Amerika'dan niye adam getiriliyor her daim? Evet, ne dedi biliyor musun? İlk beyanatı 2350'de 9 sene var Avrupa ile bizim aramızda. 2359 sene sonra ancak ulaşabiliriz. Yerlerinde dururlarsa tabii. Yaramazlık yapmazlarsa.
Yani daha şu anki seviyelerinde.
Evet. Şimdi bu adamın umudu bitmiş zaten. İşte bir sene önce filan vefat etti o da. Böyle abuk sabuk. O arada işte deniz gezmişler o takım. İsrail Büyükelçisi'ni kaçırmışlar. Başbakan olarak kimi seçtiler biliyor musunuz? Bağımsız arıyor güya askerler. 40 senelik CHP'li Nihat Erim de başbakan. Buyurun buradan yakın yani derler buna. Ondan sonra tabii beceremiyorlar. Türkiye'de enflasyon gidiyor. Ticaret ölüyor. Bütün feryatlar, iflaslar vesaireler. Hadi o bundan ders alın. Hani o 20 Mayıs'tan almadınız. 12 Mart'ı yapıyorsunuz. Ya askerlerin hiçbir şey halletmediği görülüyor. Şu eşanın tabiatına aykırı değil mi? CHP ile o zaman Adalet Partisi var, iktidar partisi. CHP ezeli muhalif zaten. Buralardan bakanlar alınacak. Onları da askerler seçecekler. Efendim siz bir hükümet kuracaksınız. Demirel diyor ki bu o zaman biz niye varız? Ya CHP kapansın ya Adalet Partisi kapansın. Tek partiyle devam edelim. Asıl istekleri bu da bir türlü söyleyemiyorlar.
Yani orada 12 Mart'ta tabii bir de 9 Mart darbesi teşebbüsünü konuşmak lazım. Yani 12 Mart darbesi aslında o 9 Mart'ta yapılacak olan darbeye karşı apar topar.
Olmayan darbeye karşı.
Evet, yani olmayan ama olması düşünülen bu 9 Mart darbesi Türkiye'de sol, yani bugün Suriye'de yaşayan rejim gibi, Baas rejimi gibi bir rejimi Türkiye'de kurmak için hazırlanan bir kadro vardı. Doğan Avcıoğlu bunun teorisyeniydi.
Sivil ayaklarından biri.
Evet, Madanoğlu işte bunun bir asker parçasıydı. Ayağı. Şimdi işte Hasan Cemaller bilmem neler o zaman genç darbeci gruplar olarak bu hareketin içerisindeydi. Bunlar bir askeri kanadı ikna edip, askerin içerisindeki bir grubu ikna edip bu darbeyi yaptırıp hükümeti ele geçirecekler. Başbakan olarak Doğan Avcıoğlu'nu getirecekler. Kendi belirledikleri bakanları görevlerine getirip Türkiye'yi Baas rejimi gibi böyle bir sosyalist rejim olarak.
Millet iyi anlasın, Saddam rejimi diyelim.
Saddam diyelim ya da Esed rejimi
ya
diyelim.
Ya da Esed diyelim.
Ve bu arada tabii bütün Müslüman camiayı, bütün işte farklı düşünen herkesi sindirip hepsini Kemalist yapacaklardı. Ve onların şeyine göre bu düzeni yeniden kurup, Türkiye'nin düzeni diye bir kitap yazmıştı. Bu düzeni yeniden kurup öyle iktidarı devredeceklerdi. Bu tabii mevcut o sırada iş başında olan Genelkurmay Başkanı'na ve diğer şeylere sirayet etti. Bunu da ortaya çıkaran, bilgiyi veren de Mahir Kaynak'tı. Mahir Kaynak onların toplantılarına katılıyordu. Ve onların toplantılarına katıldığı zaman bunu nasıl haber verdiği uzun zaman meşhur kaldı. Bu darbeyi nasıl ihbar ettiği. Meğer ona verdikleri bir dolma kalem. Şimdi sizin elinizdeki gibi bir dolma kalem. bir dolma kalem aynı zamanda bir şeymiş. Mikrofon gibi bir özelliğe sahipmiş. Oradan dışarıya tuvalete gidiyor. Tuvaletten içeride konuşulanları bildiriyor. Yani bu hareket içeride takip ediliyor. Onlar darbe yapmaya kalktığı zaman diğer grup onları hareket edemez hale getiriyor içeride. Ve onların emirlerini yürürlüğe koymuyor falan filan. Bu geciktirilerek 3 gün sonra bu sefer bir karşı darbe yapıldı. Karşı darbeyi yapan ekip de bunların yapacağından aslında çok da farklı olmayan bir yeni bir Kemalizme can suyu verecek olan bir düzen.
İlginç bir şey değil mi? Sağda da solda da evet. Hep Kemalizm kullanılıyor. Mesela 15 Temmuz teşebbüsünde de yurtta sulh kullandılar.
Konseyi bana. İşte Atatürk ilkelerine bağlı kalacağımızı.
Hatta bütün yani şeylerin, darbelerin gerekçesinde bu var. Evet. Atatürk ilkelerine bağlılık. Aynı. Yani ondan saptılar, o yola yeniden sokacağız.
Tekrar sokuyoruz falan. Evet. Çünkü meşruiyet kaynakları o. Başka ortada bir şey yok. Halka dayanmıyorlar. Yani. bir şey yok, bir projeleri yok. Ne yapacaklar? Hani Atatürk deyince de akan sular durduğu için onu kalkan yapıyorlar. Dolayısıyla 12 Mart'ta bir karşı darbe oldu aslında. Ve bu karşı darbeyi yapanlar da Türkiye'yi işte anayasayı değiştirerek ve bir CHP'liye yine ülkeyi teslim ederek tıpkı 27 Mayıs'tan sonra bir damat gibi heyecanlanan İsmet Paşa'yı nasıl iktidara getirdilerse bu sefer de İsmet Paşa'nın bir adamını Nihat Erim'i iş başına getirerek Türkiye'yi yeniden bir CHP doğrultusuna sokmak istediler. Fakat tabii bu Türkiye'yi büsbütün bir kaosun içine yuvarladı.
İşte arkanızda millet yok her şeyden.
Neticede siyasi dengeler alt üst oldu. Neticede bir CHP MSP koalisyonuyla Türkiye 1973'e girdi ve o arada işte bir ne oldu? Kıbrıs askeri harekatı. Eğer hakikaten bilmiyorum Demirel yapar mıydı? Siz Demirel'i yakından tanıyan birisiniz. Kıbrıs sanmıyorum. Barış Harekatı'nı
yapmayabilir.
Yani bence
ama o Kıbrıs Barış Harekatı'nın hakkını yememek lazım.
Evet.
Rahmetli Erbakan.
Yani o Erbakan'ın zorlamasıyla evet. Ecevit'in de biraz o şeyle hani acaba buradan bana bir şeyler gelir mi duygusuyla hakikaten
Nideki kasketli resimlerini minibüslerin arka camlarına koydular Kıbrıs Fatihi
diye ama esasında Erbakan'ın
ama tutmadı o iş be.
Ve gerçekten de mesela bu çok ilginç bir durum. Özellikle mesela Abdülhamit Han bu 1897'de Yunanlara bir savaş açtı. Aslında operasyonu daha önce durdurabilirdi ama şöyle bir taktik güttü. Gidebildiğiniz kadar gidin. Taviz vereceğimiz zaman gittiğiniz yerden geri çekiliriz. Teselya'ya kadar gittiler, içeri girdiler. Yunanistan sınırlarına girdiler. Daha sonra barış masasına oturunca tamam oradan kuvvetlerimizi geri çekelim ama siz de şunu yapın, bize tazminat ödeyin diye Yunanistan'dan tazminat aldık.
Kıbrıs'ta bunu yapamadık işte.
Lozan'da onu alamadık. Kıbrıs Barış Harekatı'nda hocanın dediği, Erbakan hocanın dediği girelim Kıbrıs'ın tamamını alalım bir seferde.
Yarısını çekiliriz. Yerine.
Sonra diyelim ki ya biz taviz veriyoruz tamam bunu kabul ettik şuraya kadar çekiliyoruz ondan sonra pazarlık masasında bunu kullanalım. Onu tabii yaptırmadılar. Önce birinci barış harekatı diye bir yerde durdu o, durduruldu. Sonra ikinciyi yaptık, ikinci kötü oldu.
O durdurulan yer çok tehlikeli bir yerdi. Tam bir koridor, iki taraftan sarılmış durumdasınız. Ve bir katliam olur diye askerler çok müthiş endişelenmişlerdi o dönemde. Londra'da Hasan Güneş'ti değil mi?
Hasan.
Cumhurbaşkanlığı.
Hasan falan. Esat Işık mıydı?
Yok, Güneş. Güneş soyadı da adı Hasan mıydı? Dışişleri Bakanı.
Güneş vardı sonra başına başka
Hasan
şeyler geldi.
Hasan galiba evet. Ondan sonra o Londra'da görüşmeler var. Tabii Yunanlar razı olmuyorlar. Bu Yunanların kafasında hep Enosis var. Bunu herkes Enosis. Bilsin. Yani Kıbrıs'ın tamamını Yunanistan'a bağlamak var. Bu işin teorisini de yaptılar, pratiğini de yaptılar ama o Kıbrıs çıkartması bunu hakim bıraktı işte bir süreliğine. Evet. Onun için Kıbrıs'ta vakit kaybetmeye gerek yok. Nasıl olsa biz bakıyoruz, biz besliyoruz. Her ne kadar bize dördüncü sınıf insan muamelesi yapsalar da evet. Sonuçta stratejik değeri vardır
tabii,
Kıbrıs'ın.
Tabii, yani Kıbrıs'ı kesinlikle bırakamayız.
Olduğu gibi Türkiye onu artık şey yapsın bence olduğu gibi bıraksın. Çünkü çok açık belli Rum tarafını Avrupa Birliği'ne alıyorlar. Kıbrıs'ı fiilen bölmüşler zaten.
Evet.
Rum tarafı, Türk tarafı diye. Siz bölüyorsunuz diye bizi suçluyorlar. Zaten bizim Avrupa'ya yaranmamız mümkün değil. Ağzımıza kuş tutsak biz Osmanlı torunları olduğumuz evet. müddetçe bir dönem inkar ettik. Yaklaştırdılar. Biz tasdik etmeye başladığımızda biz Osmanlıyız dediğimiz anda da ipler evet. kopmaya başladı. Şimdi bakıyor musunuz Almanya? Bizim bakanlarımızı konuşturmuyor. Orada Türklere konuşacak yani. PKK önderleri konuşuyor, çıkıyorlar
mitingler
orada.
Mitingler yapıyorlar.
Cumhurbaşkanının o telekonferans şeklinde ulaşmasını engellediler. Oradan bayık ulaşıyor şeyden, dağdan, kandilden.
Ya.
Ona izin veriyorsunuz. Ve o kadar rahatlar ki belediyenin böyle bir yetkisi var. İşte orada arabalara yer bulamayız. Onun için iptal ettik. Allah Allah. Hani demokrasinin beşiğiydiniz. Avrupa'nın tamamı faşistleşiyor Mustafa
evet,
Bey.
Evet,
bunu çok iyi görmemiz lazım. Süremizi de bitirdik bu arada. Erkam Radyo'dayız efendim. Mustafa Armağan ve bendeniz Yavuz Bahadıroğlu. Tarihin şifrelerini konuşmaya çalıştık. Bu defa yakın tarih denk geldi. Biraz böyle takvimi takip etmeye çalışıyoruz. Yani, evet. yani geçtiğimiz dönemde bu hafta içindeki en önemli hadiseler nelerdi diyoruz. Onların arasından seçiyoruz. Bu defa da 12 Mart 1971 askeri müdahalesinin yıl dönümüydü o münasebetle. Biraz darbeleri 1925'ten alarak.
Başlayarak evet.
Tabii bu sınırlı süre içinde yapabildiğimiz kadarıyla efendim konuştuk. İnşallah haftaya da 12 Mart'ı yani İstiklal Marşı'nın kabulünü konuşuruz şimdiden. Söyleyelim kimseye randevu vermeyesiniz. Erkam Radyo'da her çarşamba saat 19'da bunlar yayınlanıyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Mustafa Bey, son sözünü.
Hayırlı akşamlar ben de. Bizi takip edin. Hakikaten güzel programlar oluyor. İnşallah Erkam Radyo'da da bundan sonra her hafta...
Ha, bu arada bir şey söyleyeyim.
Güzelliğini yaşayalım.
Elimde derin tarih var. Çanakkale Mektupları diye bir kitapçık armağan ediyor Kınalı Hasanlardan. Hem de Osmanlıca asılları ile birlikte, bu önemli. Hele de Osmanlıca öğrenmeye çalışanlar evet. için son derece önemli. Efendim, derin tarihin bu sayısının dosyası da Amerika'nın Karanlık Tarihi. Muhteşem de bir kapağı var, yapanın eline sağlık.
Eyvallah.
Evet. Şimdi bunu da takip edin, abone sistemiyle ya da bayiden nerede bulursanız alın da isterseniz bedavaya getirin. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Duaları da unutmayın, olur mu? Hoşça kalın.